Ayrım 2. 7. sayfa. Kırmızı küpeler. O yıllarda 5 yaşımda olduğumu söylüyorlar. Tahta saçakları dantelalar gibi işli kırmızı kiremitli kocaman konak hangi şehrin kıyı mahallesindeydi? Bilmiyorum. Babam kimdi? Neciydi? Kalın, kıpkırmızı, boynuna gömülmüş kemik kadar sert kolalı yakası, ucu gümüş zarif bastonu, yürürken zıt zıt zıt eden, yaz kış daima boyalı iskarpinleriyle her sabah aynı saatte evden çıkıp nereye gider? Öğleyin nereden hep aynı saatte eve yemeğe gelirdi? Sıra sıra rafları kalın ciltli kitaplarla dolu kitaplığı başındaki masasında dosyalara gömülerek neler yazardı? Boğula boğula öksürdüğü, bunun nedeni de gayet iyi bildiği halde niçin habire cigara içmekte inat ederdi? Bilmiyorum. Babaannem, halalarım, annem neden bitmez tükenmez kavgalarla birbirlerini yerlerdi de bunu öfkeli babama duyurmamaya çalışırlardı. Duysa ne olurdu? Babam evdeyken kuzu kuzu geçindiklerini, hiç sızıntı çıkarmadıklarına göre o gidince niçin yeniden bayrakları açarlardı? Bunu da bilmiyorum. Bildiğim Elmas ablaydı. Kulaklarında kırmızı taşlı küpeleriyle Elmas abla benim her şeyimdi. Dünyada herkesten güzeldi iri kapkara gözleriyle. Dünyada hiç kimse Elmas abla kadar güzel ip atlayamaz, saklambaç oynayamazdı. Eve kim bilir neyin öfkesiyle gelen babam dışarıda alamadığı hüncünü benden almak istercesine beni dövdüğü zaman ne annem, ne babaannem, ne de halalarımın okşaması. İlle de Elmas ablanın tavan arasındaki yatağı üzerine yan yana oturduğumuz zaman ya da beni kolları arasına alıp yavrum nasıl kıyıp da vurdu sana, elleri kırılasıca demez mi? Bastın izi taşıyan butlarımın acısı dil verir, kendimi hemencecik onun yumuşak kar beyazlığı içinde kaybederdim. Beni diri memeli göğsü üstünde sıkar sıkar, kara gözlerinden yuvarlanan iri taneli yaşlar yanağımı sıcak sıcak ıslatırdı. Geceleri babamla annemin koyun koyuna yattıkları odanın bir köşesindeki kar yolamda hep onu düşünürdüm. Tavan arasındaki kocaman farelerin çevresinde dolaştığını sık sık tekrarlardım. İçim bu farelerden birinin bir gece belki de burnunu kemirmesinden korkar, İçim bu farelerden birinin bir gece belki de burnunu kemirmesinden korkar, gecenin çok ileri saatlerine kadar yorganımın altında sessizce ağlardım. Bunu bir gün kendisini açtığım zaman beni güçlü kollarının arasına çılgın gibi almış, sert göğsünde sıkmış sıkmış, sonra da yavrum demişti. Demişti ama ben 5 yaşındaysam o da pek 12-13 olsun. 15'inde bile olsa 5 yaşındaki çocuğun nasıl annesi olabilirdi? Yavrum, evladım, bir tanem, bu evde sen olmasan vallahi de durmam billahi de. Sorardım, ne yapardın? Çeker giderim. Nereye? İncecik kaşlarıyla sıkıntılı omuz silkerdi. Bilmiyorum, bilmiyorum ama el kapısı değil mi? Başımı alıp giderdim işte. Babaannemden pek yıldığını biliyordum. Ormana mı kaçardın? Ormana kaçardım. Ya seni kurtlar paralarsa? İçin şeker. Ağlayacak hale gelir. Ufacık ağzının kırmızı dudaklarından tane tane dökülürdü sözleri. Paralarlarsa oduncular sabahleyin kanlı elbise parçalarımda kemiklerimi bulurlar. Ve hıçkırırdı. Babaannem belki ancak o zaman acır bana. Babaannemin o zaman bile Elmas ablaya acıyacağını sanmazdım. Bilmiyorum neden. Ona hınca vardı adeta. Her sözün başı kız gözü çıkışınca diye başlardı. Mutfağa, kilere, merdiven altındaki çamaşırların köşesine kıstırıp kıstırıp etini büktüğünü, büktüğü yeri de morarttığını Elmas abla kaç sefer anlatmış, ağlamıştı. Ona değil hakaret edip etini büken, yan bakan, acı söyleyen herkesten nefret ediyordum. Birinde Elmas abla be dedim. Beni kollarının arasına aldı. Canım, buradan kaçıp giderken beni de beraber al olmaz mı? İri kara gözlerinin alabildiğini açıldığını, bir anda korkunç bir manzara karşısında kalmışçasına dehşete düştüğünü gördüm. Korku içinde bakıyordu bana. Sebebini sordum. Neden sonra bunun imkansız olduğunu anlatmaya çalıştı. Çalıştı ama kulağına söz girmiyordu ki. El ele tutuşup kaçabilirdi. Önümüze çıkan ormanın kalın bedenli ağaçları arasından hızla uzaklaşır, daha ötelerdeki deniz kıyısına inebilirdik. Deniz kıyısındaysa yığınla sandal, deniz motoru, hatta zaman zaman limanı da demirleyen üç bacalı vapurlar vardı. Hep el ele girerdik bu vapurlardan birine saklanırdık. Vapur bizi alır uzaklara, çok uzaklara götürürdü. Uzaklarda, çok uzaklarda yüz katlı evler vardı. Bu evlerden birinde o da ben de çalışır, geceleri bu evlerin gerekirse tavan arasındaki yatağımızda koyun koyuna yatardık. Kim ne bilecekti ki benim çok yapraklı ağaçların koyu yeşiline gömülmüş kırmızı kiremitli bir konağın tek oğlu olduğumu? O zaman Elmas abla benim annem olsundu. Annem olsundu isterse. İsterse bana her zaman yavrum desin, yavrucuğum desindi. İyi ama annem, bana ne annem de? Benden sonra seni en çok o sevmiyor mu? Sen gidince ağlarsa ya. Göğsü üstünde hıçkırmaya başladığımı bugün gibi hatırlıyorum. Bensiz kaçıp gidince seni ağlamaz mısın? Babaannem tutturmuştu. Bu kör olasıca kız bakkalın, manavın, sebzecinin çıraklarıyla konuşuyor. Bunun saçlarını dibinden kesip cat çavlak etmeden olmayacak. Onu cat çavlak edip oğlana döndüreyim de hiç kimse yüzüne bakmasın. Babaannemden bütün mahalle korkardı. Bir şey yapmaya karar verdi mi, dünya dünyaya geçse sözünden caymaz, muhte peygamber demezdi. Durumu Elmas ablaya anlattığım zaman aklı giderek kara gözleri kocamanlaştı. Sahi mi söylüyorsun? Yemin ettim. Başladı ağlamaya. Sonra kendi gür siyah saçlarını okşadı, öptü, öptü. Allah'tan korkmaz, ah Allah'tan korkmaz. Canım saçlarını nasıl da kesecek elleri titremeden? Birden doğruldu. Yüzü korkunçlaştı. Çamaşırlığın alacakaranlığında değişmeyen bir noktaya uzun uzun ısrarlı ısrarlı baktı, baktı. Sonra içini çekti. Daha sonra da beni kollarının arasına alarak göğsü üzerinde sıktı. Beni her zaman sıkardı böyle. Ama bu seferki sıkışı bir şeyler sezindirmiyor değildi. Ne olursa olsun onun kolları arasında sıkılmaktan mutluydum. Bir ara kulaklarından çıkardığı kırmızı küpelerini bana uzattı. Nedenini sordum. Saklamalıymışım. Bunlar onu bana hatırlatırmış. Onları hiç kimsenin bulamayacağı bir yere sakladım. Babaannem Elmas ablanın saçlarının kökten kesilmesi için o gece babamı da kandırmıştı. Ertesi gün saçları kesilecek, oğlana döndürülecekti. Bunu da ağzımdan kaçırmıştım. Ertesi gün konağın, yani yeni banalılı duvarlarını çınlatan babaannemin azgın sesiyle uyandım. Kız Elmas, gözlerinin ışığı sönesice ne cehennemdesin? Koştum. Babaannem öfkeden tir tir titriyordu. Tükürür gibi bana. Git bak şu türemiyecesiye. Tavan arasının merdivenlerini bir solukta çıktım. Elmas abla yatağında yoktu. Hatta yatağı hiç bozulmamıştı. O günden sonra Elmas abladan haber alamadık. Zaman zaman aklımdan kalın gövdeli yüksek ağaçların ormanı, ormanlarda uluyan kurt sürüleri, arada bir de limana demirleyen üç bacalı kocaman vapurlar gelir. Ama kırmızı küpelerini içimde hala saklarım. İnci'nin maceraları. 6 yaşını sürmekte olan İnci, karyolada sırt üstü uzanmış gazete okuyan babasına bakarken sakallı diye düşündü. Yüzü de kupkuru. Beri'nin babası neyi? Beri'nin babası Beri'nin annesine bağırmıyor ki. Babası birdenbire gazetesini indirdi. Kızının kendisine bakmakta olduğunu dikkat etti. Ne bakıyorsun? Ben mi? Sen? Hiç. Nasıl hiç? Basbayağı hiç. Ulan sen ne okulaymışsın be? İnci. Beri'nin babası neyi dedi. Odadan kaçtı. Babası arkasından uzun uzun güldükten sonra tekrar gazetesine daldı. İnci bir başka il cezaevinden geleceği gün trenden inecek babasını büyük bir merakla beklemişti. O Barry'nin babası gibi şişman, şakacı, saçları pırıl pırıl, iskarpinleri yeni, doktor bir baba beklemişti. Halbuki trende inen babası zayıftı. Saçlarının yarıdan çoğu ağarmıştı. Yeni iskarpinleri yoktu. Hiç de güleç değildi. Sonra annesi, babası gelmeden önce İnci ile annesi koyun koyun yatarlardı. Annesi ona masallar söylerdi. İncim, İncim diye onu öperdi, severdi. Şimdi kadın onun peşinden ayrılmıyordu. Kocacım, kocacım. Babası geldikten sonra ayrı yatağa atılan İnci geceleri yorganın altında eski günleri, annesiyle koyun koyuna yattıkları günleri, annesinin onu öptüğü, sevdiği, masallar söylediği günleri düşünüp keşke ölsem de İncim diye ağlasa diye aklından geçirmişti. Gece yarısına doğruydu. Annesi o adamla mırıl mırıl konuşuyordu. İnci kulak kabarttı. Bir ara öpüşmesinler mi? Bir ara öpüşmesinler mi? Gözlerinden yağmur gibi yaşlar dökerek yumruklarını dişledi. Sonra uyudu kaldı. Rüyasında yılanlar, fare sürüleri, padişahın kızı kelebek yapan korkunç yüzlü büyücü kadın, padişahın kızını kelebek yapan korkunç yüzlü büyücü kadını gördü. Sabahleyin ter içinde uyandı. Ya bir gün üst katta oturan doktorun kızı Berlin'den ötürü babası, bana bak dedi. Bir daha o şımarık kızla oynamayacaksın, anladın mı? Benimle mi? Ne boksa. Sen fakir çocuğusun. Kendine göre arkadaşlar bul. Tam bu sırada Berin uzun kirpikli fevkalade güzel gözlerini süze süze geldi. Amcacım dedi. İnci'ye müsaade eder misiniz? Ne var gene, ne olacak? Bizim sofada top oynayacağız. Hayır. Sizin kendinize zengin arkadaş, siz kendinize zengin arkadaşlar bulun. Az kalsın İnci'nin yüreğine inecekti. O günden sonra Berin bir daha İnci'nin semtine uğramadı. Merdivende filan karşılaştılar. Kaba adamın kızı diye dudak büküyordu. İnci günlerce düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Annesiyle Berin'le kavuşabilmek için babasının yeni baştan hapse girmesinden yahut ölmesinden başka çare yoktu. Ölse hepsinden iyi gibi geliyordu. Ölüler mezardan çıkıp gelemezlerdi ki. Geceleri uyur gibi yapıp karı kocayı gözetliyordu. Onlarsa kız uyuyor diye serbest serbest konuşuyor, gülüşüyor, şakalaşıyorlardı. Bir gece annesi, kocacığım dedi, kış geliyor, palton yok. Ne yapacaksın? Vallahi ben de onu düşünüp duruyorum. Aklımdan bir şey geçiyor ama tehlikeli. Şu benim eski asker kaputu var ya, onu güzelce boyatıp üstüme göre yaptırayım diyorum. Ya yakalanırsan? Polisler falan yakalarsa seni? Yakalanırsak yandık tabii. Tekrar hapishaneyi boylatırlar. Askeriyenin miri malı cezası çoktur. Hapislik. İnci Safi kulak kesilmişti. Her tarafı gerilmiş, dudakları titriyordu. Yorganın altında göz kartı. Dedi kendi kendine. Uyandığı zaman sabahtı. Babası giyiniyordu. Bir ara. Kız dedi. Madem uyandın kalksana. İnci ona hınçla baktı. Az kalsın cevap verecekti. Korktu. Adam. Sar dedi karısına. İyice sar da boyacıya götüreyim. Kadın kaputu gazete kağıtlarına iyice sardı. Knapla çeke çeke bağladı. Kocasını uzattı. Koltuğunda paketiyle adam çıktı gitti. Annesinin peşi sıra mutfağa giren İnci'nin yüreği kötü kötü çarpıyordu. Yutkundu. Pencerenin camında kendisine baktı. Entarisinin omuzlarını düzeltti. Anneciğim, anneciğim dedi. Tatlı anneciğim. Yine kim bilir bize ne tatlı yemekler pişireceksin. Tabii ya, ben kızıkıma neler pişireceğim. İnci sinirli sinirli güldü. Katiyen inanmadı. Bundan sonra hiç yaramazlık etmeyeceğim. Cici annemi hiç üzmeyeceğim. Üzme ya. Sen anneni üzmezsen annen de seni daha çok sever. İnci annesine hınçla baktı. Annesi görmedi. Senden izinsiz hiçbir yere gitmeyeceğim. Aferin kızıma. Kapının önüne bile senden izinsiz çıkmayacağım. Pis çocuklar gibi çıkıp da niye anneciğimi üzeyim, değil mi? Ben yaramaz terbiyesiz çocuk değilim ki. Değilsin ya. Anneciğim, Şimdi bana izin verir, babaannemlere gider, orada oynarım. Burada kalıp anneciğimi üzmektense, değil mi anneciğim? Annesi baktı, güldü. Ha? Gideyim mi anneciğim, gideyim mi? Yolda otomobiller, arabalar var ya. Olsun anneciğim, ben büyüdüm artık, koca kız oldum. Terbiyesiz çocuklar gibi kaldırımdan inip koşmam ki. Kaldırımın kenarından terbiyeli terbiyeli yürürüm. Sokak çocuklarına da uymam. Yanakları kıpkırmızıydı. Küçük mavi küpeler bulunan kulak memeleri ter içindeydi. Annesinin peki git demesini bekleyemedi. Mutfaktan yıldırım gibi çıktı. Merdivenleri indi. Sarı saçları uça uça sokak kapısından fırladı. Babaannesi gillerin karşısındaki eczanenin yanında nöbet beklemekte olan polisin yanına kadar koştu. Polisin yanına gelince adamın koca bıyıklarından ürktü. Polis, ne var dedi, ne bakıyorsun? Hiç, babaannemlere gidiyordum da. Sizin bıyıklarınız ne güzel. Polis bir kahkaha attıktan sonra güzeldir dedi, güzeldir ya. Sen şuradan caddeyi tut bakalım babaannenlere doğru. Otomobillere dikkat et. İnce yavaşça uzaklaştı. 40 yaş. 40 yaşıma bastığım gün babamın 40. yaşına bastığı günü anımsadım. 15'indeydim galiba. Eski ve ateşli bir iddiatçı olan babamla birlikte bir kahvede oturmuştuk. Bir nargile söylemişti. Uçları kıvrık dolgun bıyığını vurarak söze şöyle başlamıştı. Oğlum artık 40'ımıza bastık. Bilemedin 20 senelik bir ömrüm kaldı şurada. 10 senesini uykuyla geçirdiğimi düşün. Kalır 10 sene. Bu 10 senenin yarısını da ıvır zıvırla minha edebilirsin. Kalır 5 sene. Buraya kadar harfi harfini anımsıyorum. Bundan sonrasını anımsamıyorum çünkü nargilesi gelmiş, başlamıştı tokurdatmaya. Gözlerimi nargilenin tokurdayan suyuna dikmiş, günün birinde benim de 40 yaşıma basacağımı hesaplamıştım. 40. yaşıma bastığım gün birdenbire bunları anımsadım, aklıma babam geldi. 25 yıl önceki anılar canlandı. İşte nihayet o gün gelmiş, ben de 40. yaşıma basmıştım. İçime bir hüzündür çöktü. Hadi dedim, 40. yaşımı babam gibi kutlayayım. Beyazıt'a ulu kestanenin altında kıyıda kalmış bir masaya geçip kendime bir nargile ısmarladım. Geldi. Onun gibi bacak bacak üstüne attım. Düşük bıyıklarımı tıpkı onun gibi kıvırdım. 40. yaşında onun yanında oğlu vardı, benim yok. Olabilirdi. Olmayışı sırf tesadüf. Oğlumu birlikte getirmemiştim. Gıcır gıcır tertemiz yepyeni bir nargileydi. Hayatımda ilk defa bir nargilenin uzun marpucundan tembekinin doğrudan doğruya ciğerlerime dolup başımı döndüren dumanıyla hayallere daldım. Şu halimle babama benziyor muydum? Sanmam. Sanmam değil. Hiçbir bakımdan ona benzemediğime şüphe yoktu. O Sultan Aziz, Sultan Murat, Sultan Hamit, Sultan Reşat devirlerinin damgasını taşıyan 100 kiloluk öfkeli bir iddiatçı. Sonra da Kuvayi Milliyeci. Bense harbi umuminin süpürge tohumu ekmeğini yiyen kuşağından. İddiatçı da değilim. Dünyaya bakışımız tabii, görüşümüz de ayrı. Tam bu sırada küçük bir çocuk dikkatime çarptı. Kısa pantolonlu, 9-10 yaşlarında cin gibi bir oğlan. Saçları darmadağın, yüzü kir içinde. Nergile içişimle alay ediyor gibi bakmaktaydı. İlkin artış etmedim ama öyle iğneleyince dalga geçen bir bakışı vardı ki. Çocuğa öfkeyle döndüm. Ne var? Ne bakıyorsun? Küçük ağzıyla gülümseyerek hiç dedi. O halde? Ellerini pantolon ceplerine soktu. Azarlanmış, haysiyetli bir kedi yavrusu gibi masamın çevresinde bir tur attıktan sonra başka bir açıdan beni yine göz hapsine aldı. Bunu seziyordum. Mutlaka göz hapsine almıştı beni. Dönüp baksam hafiflik olacak. Belki de aramızdaki resmilik eriyecek. Artık beni piyasaya almamaya başlayacaktı. Buysa Felaket olabilirdi. Birden elimde olmayarak döndüm, göz göze geldik. İncecik kaşlarıyla ciddileşerek şaşırdı. Biraz da korktu galiba. Yerdeki bir taş parçasına kuvvetli bir şut attım. Dayanamadım. Sol açık oynuyorsunuz galiba. Efendim? Mahallede sol açık oynuyorsunuz değil mi? Gözlerinin içi güldü. Ne biliyorsunuz? Taşa güzel bir sol dış attınız da hemencecik ahbap olduk. Evet dedi. Bizim mahallenin ikinci takımında sol açık oynarım. Niçin ikinci takım? Birinciyi almıyorlar. Küçüğüm de ondan. Kaptanınız kim? Kara gümrüklü Eşref abi. Ne oynuyor takımda? Orta haf. Kafayı onun gibi çıkan yok. Öyle çalım yapar ki. Şutları nasıl? Heyecanlandı. Bomba. Bir başka mahalleyle maç yapıyorlardı. Eşref abi 20 metreden bir frikik atmıştı. Vay anam vay. Top kaleciye falan değmeden girmişti içeriye. Eşref abi gibi şut atan Fenerbahçe'de bile yoktu. Sordu. Yoksa siz de oynuyor musunuz? İçimi çektim. Oynardım. Ne oynardınız? Belli olmazdı. Duruma göre sağ çık, sağ iç. Santrfor. Şimdi geçti artık. Niçin? İhtiyarladık. Hadi be. Nereniz ihtiyar sizi? Sahi mi? Sahi tabii. Benim bir amcam var. Sizden bile büyük. 85 kilo gelir. Hala oynar. Moruk derler de boş verir. Ne sigara içer ne de nargile. İhtiyarlık ne be? Nargile içişim tuhafınıza mı gidiyor? Tabii. Nereden tepeden konuşuyoruz. Yıllarca önce Harbiye Nezareti Bahçesi'nde Süleymaniyelilerle yaptığımız egzersizlerden söz açıyorum. Şöyle böyle 20-25 yıllık şey. Hiç şaşmadan dinliyor. Birdenbire soru veriyorum. Demek hala oynayabilirim. Tabii oynarsınız ama şu pis nargileyi bırakın. Sizin ihtiyar adam değilsiniz. Siz ihtiyar adam değilsiniz ki. Uzaklardan ses almış gibi meçhullere kulak verip koşarak uzaklaşıyor. Memnunum. Dünyalar benim. Marpuç'un nargilenin boynuna dolayıp kalkıyorum. Ne okurken kullandığım yarım diyop terlik gözlüğüm, ne ara sıra canımı sıkan alerjik kaşıntılar, ne karaciğer şüphesi, ne de rutubetli günlerin romatizmal ağrıları. Bir arsadan geçerken top oynayan çocuklara rastlıyorum. Onlar gibi, onlardan biri gibiyim. Ceketlerden yaptıkları kaleye penaltı atıyorlar. Pervasızca sokuluyorum. Versenize şu topu. Verip açılıyorlar. Topu 18'e dikerek geriniyorum. Ve sol açıyı gösterip sağ açığa müthiş bir dış. Gol! Çocuklar neşe çığlıkları atıyorlar. İçlerinden kırmızı saçlı, çil yüzlü biri. Yaşa Muruk! Diye kart bir horoz gibi ötüyor. Aldırış etmemeye çalışıyorsam da kurşun yemiş gibi burkuluyorum. Elimde değil ama boş vermeye çalışıyorum. Çünkü o oğlan yalan söylüyor. Asıl doğruyu önceki söylemişti. Nargile içerken. Dünya güzel, dünya yaşaması. Bununla beraber kulağımda çil oğlanın sesi. Yaşa moruk! Ameliyat. Kişinin neresi ağrırsa canı oradadır derler. Gerçekten de. Daha genç yaşlarımda canım midemdeydi. Sabahlara kadar pavyonlar, içkinin çeşidi, uykusuzluk, sinirler bozulur, mide bozulur, korkunç baş ağrıları, baş ağrılarını geçirmek için birbiri ardından aspirinler, gripinler, nevrozinler olmadı mı? Çivi çiviyi söker, fehvasınca haydi yeniden rakı ya da şarap. İçerdik be. Çivi çiviye söksün başımızdaki ağrıyı yapan rakı ya da şarap mı? Hangisi ise onu söksün diye haydi yeniden yakı rakı ya da şarap. Erbabı bilir. Böylesine gümgüm eden baş ağrısı paslı dil, bozuk metabolizma ile iki yudum rakı içebilmek ancak gençliğine uçsuz bucaksız enerjisiyle olurdu. Az sonra baş ağrısı falan geçer. Bu sefer de akşamdan kaldığı yerden sarhoşluk tatlı bir şekilde yeniden başlardı. Tabii arkası belli. Bir duble, bir duble daha, arkasından söküneden dubleler. Kişi gençlikte pek anlamıyor. Ünlü İngiliz mizahçısı bir parça da bundan ötürü galiba. Gençlik çok iyi bir şey ama değerini bilmeyenlerin eline verilmiş demiş. Bugün 50-60 daha yukarı yaşındakilerimizin eline verilsin o gençlik de bakın bakalım nasıl değerlendire yudum yudum içe içe tadını çıkara çıkara kullanırız. Ama gençlikte çalıya takıp yırtının hesabı fırtınalı deli bir yakarış. Haftada birkaç gün top ardında koş, akşamı dal artık lokanta mı olur, şaraphane mi? Arkadaşlarla yarış edercesine bardak bardak duble duble daya. Ertesi gün uyanınca ben buraya ne zaman nasıl gelmişim yahu diye kara kara düşün. Başın ağrısı da önemli değil. Aspirin başta. Nevrozin, gripin falan filan. Daha olmazsa çivi çivi zeker diye yeni baştan rakı, şarap, şu bu. Yaş ilerledikçe kişi anlıyor işi. Demek gençlikte o fırtınalı yaşam yıllar sonra gelecek yaşlı günlerin yaşamından alınmış avanslarmış ve günü geldiği zaman yani gençlikte alınan borçlar yaşlılıkta ödeniyormuş. Efendim, gençlikten orta yaşa ulaşmışlarda pek çoğunun yakından tanıdığı hastalıklardan birine yakalandım bu yakınlarda. Bu yakınlarda dedimse yakalanıp atlatamadım henüz. Geçen yıl kroner damarlarımda ki bir spazmla başlamıştık gençlikte aldığımız avansları ağır ağır ödemeye. Bu yıl üzerimizden ira, fiskül denilen bir illete tutuldum. İlaçlarla tedavi yoluna gittim uzun zaman. Komprimeler, pomatlar, şu bu. Baktım ki olacak gibi değil. Sancılar da arttıkça artıyor. Başa gelen çekilir. Bir doktor arkadaşa başvurdum. Doktor arkadaş teşhisi doğru koydu. Bunu asıl işin ehli operatörün muayenesinden sonra anladım. Operatör hani bütün doktor ve operatörlerin başına mesleğinin hem ehli hem de sanatında artist. Eskiden karikatürler yaparmış mizah dergilerini. Sonraları vakit kalmamaya başlamış. Derken çeşitli yazılar tezyinata dökmüş işi. Masası üzerinde yontulmuş kamış kalemlerin çeşidi. Bu kalemlerle hattı taalikler, sülüsler, rıkkalar döktürüyor. Başladı mı anlatmaya ağzından sanki yağ bal akıyor. Tabii ben karşısında yan yan oturarak onu dinlerken dinlemenin tadına varamıyorum. Anlatmak nasıl ki büyük bir kabiliyet ve kültür işi ise dinlemek de aynı şekilde bir kabiliyet ve kültür işi. Dinleyen hiçbir zaman Sadi'nin keçisi olmamalı. Bilirsiniz Sadi büyük bir şair. Çokluk olduğunca şairin, yazarın, politikacının büyüğünün başından geçtiğinde. Sadi de sanatını politikanın emrine vermekle mescit duvarına yesteklemiş ve yaka paça içeri tıkılmış. Ve yaka paça içeri atılmış. İçeride yani hapishanede yapayalnız. O devrin muktezasınca Hazret yatağına bağdeş kurar, cızırdayan kamış kalemiyle durmamacısına hiçviyeler döktürürmüş. 1, 5, 10, 20 yazdıklarını çok beğeniyor ama böyle kendi yazıp kendi okur durumunda kalmak da hiç hoş değil. Derken günün birinde yanında Ahveş isimli bir köylü getirmişler. O da Sadi gibi tutuklu. Sadi gibi mescit duvarına yesteklemekten değilse de ya ormana ateş kaçırmaktan ya da kaçak kömür yapmaktan ya da buna benzer eskilerin cerali mi adliye dedikleri alelade suçlardan birinden suçlu. Her ne hal ise Sadi yeni koğuş arkadaşına izzet ikram, dereden tepeden konuşmalar, misafirin ağırlanması şu bu. Sıra Sadi'nin kurtlarını dökmesine gelmiş. Sanatçılardan yazarlar yazdıklarını çizerler, çizdiklerini başkalarına gösterip gösterdiklerinin tepkisini görmezlerse rahat edemezler. Sadece sanatçı. Bunca da şiir hücüv yazmış. Gün yüzüne henüz çıkmamış bu şiirler saklanmak için yazılmadı ya. Başlamış köylüye okumaya. 1, 3, 5, 8 öyle bir zaman gelmiş ki köylü başlamış ağlamaya. Sade memnun, koltuklarına karpuz sığmıyor. Coşmuş. Coştukça daha duyarlı, daha etkindir sesle okumasına devam etmiş. Sonunda okuyacak şiir kalmamış. Sıra gelmiş adamın şiirleri nasıl bulduğuna. Öyle ya, şu kendi halinde, şu sanat ve edebiyattan anlamayan, şu kara cahil adamı ağlatan bu şiirler de pek erbabına baygınlık geçirecek kadar güzel, etkili. Öyle olmasa köylü ağlar mı? Sadim mağrur sormuş. Baba anlat bakalım, şiirlerim seni niye ağlattı, çok mu tesirli? Köylü ahveş gözlerini sildikten sonra derin bir iç geçirmiş. Vallahi beyefendi, beni ağlatan senin okudukların değil. Sade bir darbe yemişçesine şaşkın. Okuduklarım değil mi, ne ya? Sakalın. Sade büsbüçün şaşırmış. O da ne demek? Kızma efendi, ben cahil adamım. Senin yazıp bana okuduklarından bir şey anlamadım. Lakin şu sakalın yok mu? Sivri sakalın. Bana köyde bırakıp geldiğim keçimi hatırlattı da. Onun için yukarıda da belirttiğim gibi okuyan ya da konuşan birini dinleyen köylü ahveş olmamalı. Sülistler, rikalar, tarihler derken bizim fistül cenaplarına sıra geldi sonunda. Bu ameliyatın zor mu olduğunu sordum. Güldü. Yok canım, bir makas darbesi, yarım saat içindeki inip gideceksin, düşünme. Gençlik yıllarının savrum, vurdum duymaz günlerinde uzak yakın akraba ya da dostlar hatırlarım. Apandisitten, mideden, hemoroidden, ne bileyim çeşitli hastalıklardan ameliyat geçirmiş olurlardı da zaman zaman ziyaretlerine gider, büyüklerime anlattıkları dertleri dinlerdim. En çok da pansumanlardan, dikişlerden, dikişlerin alınmasından, gaz basınçlarından söz ederler, yakınırlardı. Birden onları hatırladım ve kafama dank etti. Eyvah! Onlar gibi olma sırası şimdi de bana mı geldi? Ameliyatı yaparken bayıltacaksınız değil mi? Hayır, lokal anestezi yapacağım. Fistülüme parmağımın ucuyla dokunamıyorum da. Merak etme, yarım saat içinde hiçbir şey duymayacaksın. Şu sürüse ne dersin? Kim kiminle, değirmenci suyuyla gibi bir deyim vardır aramızda. Bu minfal üzere bir konuşmadır başlıyor. Sürüs nefis, değil mi? Ne haddime? Fistüle dikişle açacaksınız herhalde. Benim sülüslerim de var ama kendime has özelliği yok henüz. Sonra da dikişleri alacaksınız. Efendim, okuldayken karikatür, şimdi de vaktin darlığından bu yazılar işte. Başka pek öyle iptilası olduğum, ya pantomanlar, iptilası olduğum tutkularım yoktur. Akşamdan akşama iki kadehçi. Kaç zamanda kapanır ameliyat yeri acaba? Şu Rika'yı tesadüfen elime geçirdim. Fakat bakın, bakın efendim, ecdat. Bu işleri gerçekten. Ha doktor, ne? Ameliyat yeri diyorum. Kaç zamanda kapanır? Canım boş ver. Hiç ehemmiyeti yok. Pansuman falan yok öyle bir şey. Dikişlerin alınması. Yorma kafanı böyle şeyleri. O devirler çok gerilerde kaldı. Derken odaya bir bayan hasta bakıcı giriyor. Elinde bir enjektör. Kabama bir enjeksiyon. Çeyrek saat sonra da belden aşağım uyuşuyor. Kurbanlık koyun gibiyim. Ben sanıyordum ki operatör odasının böğründeki muayene odasında bu işi bir makas darbesiyle şıp. Halbuki buyurun ameliyathaneye. Ameliyathane sözü işin önemini kafamda alabildiğine büyüttü. Hele beyazlar içindeki irili ufaklı doktor, operatör, asistan, hasta bakıcıları görünce ameliyat, dikiş, dikişlerin sökülmesi, şu bu uçtu kafamdan. Bunca erkekli, dişili insan arasında mı soyunacağım? Her yanımı açıp saçacak mıyım? Pantolonunuzu, kilotunuzu çıkarın lütfen. Eyvah! Bunca yıl gözünden çok sakındığım namusun. Ay Allah kahretsin seni, fiskül. Lanet olsun sana. Bacaklarınızı kaldırın. Of of of! Her şey daha da bir meydana çıkıyor. Bari şu hanımlar olmasa. Hüsnü efendi, başı az daha indirin. Başım az daha inince belden aşağım daha da Daha da havalanıyor. Yıllar yılı özene bezene sakladığım namusum. Ah piskül, vah piskül, kahrol değil mi? Bacakları bağlayın. Baldırlarım kayışlara geriliyor. Bilekleri de iyi ama hani ne oldu? O şıp diye bir makas darbesiydi. Kollarını omuz başlarından sıkı sıkı tutun. Artık canımı, ırzımı, namusumu teslim ediyorum. Kesme, biçme başlıyor. Başlıyor ya, gerçekten de ağır falan duyduğum yok. Sadece keskin bıçakların deriyi eti kesip biçerken malum sesi duyuyorum. Ve şaşılacak şey, bilemediğiniz yarım saat içinde kalkıp pantolonumu falan giyip bir hasta bakıcının yardımıyla ameliyathaneden çıkıp operatörün odasına geliyorum. Yolda dinliyorum kendimi. Ne ağrı ne sizi. Demek beni dehşete düşüren ameliyathanenin takıp taklavatıymış. Bundan sonra bir fistüllüye rastlarsam korkma diyeceğim. Ameliyathane sözünden de ürkme. Fasarya.